Ayrım 7.
Asubaş Telbrecht tayınları getiriyordu. Bir tane de Keller'e uzattı. Temen Kraus öldü dedi. Başını siperden dışarı çıkarmıştı. Keller cevap vermedi. Ekmeğini Telbrecht'in elinden kaptı. Gözlerinde, kıvrık parmaklarında öylesine bir hayvanlık vardı ki Telbrecht bağırdı. Hey, kuduz fare sen de! Keller ekmeğini yedikten sonra gözlerini kapadı. Yeniden düşünmeye başlamıştı. Fareliğe diyeceğim yok ama neden ölecekmişim? Sergey, Tuğgeneral Petriyakov'un nişan dağıtacağını öğrenince sevindi. Geçitte birkaç kere görmüştü generali ama o sıralar meşguldü. Adını çok duyduğu bu adama dikkatlice bakamamıştı. Yalnız generalin kısa boylu olduğunu, hafifçe topalladığını hatırlıyordu. Petriyakov'un cesareti ve soğukkanlılığıyla ilgili hikayeler anlatılırdı. Binbaşı Shleiko bir gün generale rapor veriyordu. Bir mayın patladı. Petriyakov yıkıntıların altında kaldı. Doğruldu, silkindi. Binbaşıya, can sıkmaya başladılar dedi. İnsanın çalışmasına bile fırsat vermiyorlar. Shleiko sonradan şöyle diyordu. Benim başım dönerken o ne dese beğenirsiniz. Bataryanın yerini bulmak gerek. General Petriyakov yaşlı bir ziraatçı ya da bir köy doktorunu andırıyordu. Hatları belirsiz, sevimli bir yüzü vardı. Bir türlü oturmayan gözlüğü, büyükçe burnunun üstüne düşerdi hep. Tatlı, hiç yükselmeyen bir sesi vardı. Albay Rumyantsev bir gün ona sordu. İlya Vasilyevich, hiç kızmıyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş? Ben kimseye bağırdığınızı duymadım. Petriyakov gülümsedi. Evet, kızdığım olurdu. Ama burada olanaksız. Çok gürültü var. Bağırsa da insanın sesini duymazlar. Alçak sesle konuşmak daha büyük bir etki yapıyor. Petriyakov bir mobilyacının oğluydu. Çocukluğunda heykeltıraş olmayı düşlerdi. Ama iç savaş başladığında Denikin ordularını yenmek için gönüllü yazıldı ve bir daha da askerlikten ayrılmadı. Büyük bir azimle uzun süre okudu. Bilime tapıyordu. Öğretmenlik yapan karısı, kocasının askerlik sanatına duyduğu merakı hiç anlayamadı. Ortak hayatlarının daha ilk yılında sormuştu kocasına. Savaşı gerçekten seviyor musun? Petriyakov gözlüklerini düzeltti. Önemli bir şey düşündüğü sıralar takındığı o çekingen tavırla cevap verdi. Hayır Tanya, savaşı sevmiyorum. Savaşın sevilebileceğine de pek aklım yatmıyor. Ama ordumuzun gücü arttıkça savaş tehlikesi uzaklaşır. Bizim insanlarımız sağlamdır. Yalnız bilgiden yoksundurlar. Bunu kendimde duyuyorum. Generali yakalamak için Sergey iki kere Volga'yı aşmak zorunda kalmıştı. Orada başından geçenleri düşünüyordu belli belirsiz. Buzların altında dayandıkları günleri, Ekim gecelerini, batan mavnaları, dostlarını savunmayı. Bütün bunlar varacak zamanı bulamamıştı. Daha kısa süre önce ertesi güne çıkıp çıkmayacaklarını düşünüyorlardı. Alman tankları sürünerek yaklaşıyordu. İnsanın burnunun ucunu çıkarması olanaksızdı. Ve şimdi sinen, gizlenen Almanlardı. Cephe batıya doğru epey kaymıştı. Her yanda yığınla Alman vardı ama şimdi kayboluyorlardı. 100 gün boyunca Sergey'in hayatına egemen olan sağ kıyı sözünün eski anlamı kalmamıştı artık. Her şey değişmişti. General Petriyakov gülümsedi. Nişana hak kazanan yüzbaşı Vlakov'tu. Oysa şimdi nişanı binbaşıya takıyorum. Yanlış bir şey yapmadığımızı umarım. Olayların doğal sonucu bu. Sergey kızıl bayrak nişanını almış, Temen Vasilenko'ya da Lenin nişanı verilmişti. General ikisini de kutladı. Karargaha vardılar. Her yanın donduğu güneşli bir gündü. Kar sanki onlara acımış, aylardan beri azap çeken toprağı örtmüştü. Başından beri burada savaşıyor musunuz diye sordu Petriyakov. Ne güzel bir kentti. Şimdi her şeyini baştan yapmak gerekecek. Hangi alanda çalışırsınız binbaşım? Köprü yapımında generalim. Epey iş düşecek size. Tek köprü kalmadı sanırım. Savaşa Niemen'de başladım. Kim bilir kaç köprü görmüşümdür. Yaptık sonra da Almanların başına gelene akıl erdiriyor musunuz? Ben hiçbir şey anlamadım doğrusu. Dün tutsak bir binbaşı getirdiler. Okumuş bir adam ama ilkel insanlar gibi düşünüyor. Nice üniversiteleri, kitaplıkları vardı bunların. Buralara geldiler, her şeyimizi yakıp yıktılar. Şimdi de yerin altına sinip at kemiklerini kemiriyorlar. Mağara adamı hepsi. Vasilenko savaştan önce öğretmendi. Bu bir eğitim sorunudur generalim dedi. Haklısınız. Biz askerler savaşmaktan başka şey öğrenmiyoruz. Hem rolümüz de kısıtlı. İyi asker olmak için her şeyden önce insan olmak gerek. Oysa insanı yapan biz değiliz. Çocukluktan oluşur insanoğlu. Başlangıçta iyi savaşmadık, bunu bilmeyen yok. Dayanabildikçe bunu askerlerimizin düşünebilmesine borçluyuz. Edinilmesi en güç olandan söz ediyorum, bilinçten. Petryakov yeniden yıkık evlere göz gezdirdi. Sergey, generalin gözlerinin iyilik ve hüzün dolu olduğunu fark etti. Bu gözleri Sergey daha sonra yattığı yere dönerken de hatırlayacaktı. Ne garip, savaştan sonra olacak şeylerden söz eden bir asker. Bir Alman generalinin böyle düşündüğünü sanmıyorum. İki ayrı dünya. Sergey hayatında ilk kez yazma gereğini duydu. Böyle şeyler bir yazı ya da bir mektupla anlatılabilirdi. Bir destan, bir romandı bu. Kahkaha attı. Benden de iyi yazar olur ya. Annesine bile bir şey anlatamayan benim gibi biri. Ordu gazetesinde herhalde bir sürü yazar vardır. Simonov'un geldiği söyleniyor. Grossman Zvezda'da çalışıyormuş. Geçit yakınında gördüm. Belki onlar yazarlar. Ama güç iş. Büyük bir gözlemci olmak, her şeyi bütün çıplaklığıyla görmek gerek. Bu kadar büyük açıklıkla görülebilen çıkar mı? En kötüsü olup bitenlerin unutulabilmesi. Yeni bir şey bir öncekini silecektir. Ben bile ne çok olayı unuttum. Ağustos'ta Zonin'le birlikte gelişimiz. Çattık belaya işte demişti Zonin. Evet, büyük bir belaya çatmışlardı. Bunu yaşayanların gözleri Petryakov'unkiler gibiydi. Bununla yiğitlik taslanamazdı. Eşine rastlanmayan bir hikaye. Anlatabilen çıkarsa 100 yıl sonra bile büyük merakla okunur. Okuldaki sırada oturan çobanın oğlu yıldızları, kareköklerini, sayıları nasıl keşfetti, sonra Don Nehri üzerinde nasıl köprü yaptı, Kızılekim fabrikasında nasıl çalıştı, sonra bu narin ve sonsuz yeni dünyayı nasıl savundu, bu ufacık toprak parçası üzerinde savundu yeni dünyayı, burada, altında serilip kaldığı yıkıntıların bir yerinde. Petryakov, ultimatomdan Sergey'e söz etti. Almanlar teslim olmuyorlardı. Bulundukları yerden söküp atmak gerekliydi hepsini. Derken Raşevski çıka geldi. Levin pisi pisine gitti. Balaşkin Almanlara yüklenmişti. Bizi havan mermileriyle gafil avladılar. Kötü bir rastlantı. Yazık. Çok iyi bir doktordu. Bacağımı kurtarmıştı. Sergey'in yüzü asıldı. Levin'i çok severdi. Sonra en kötü zamanda ölmüştü. Sen bütün bu aylar boyunca dayan da tam sonunda... Belki de bize saçma geliyordu bu ölüm. Levin'in oğlu uzun süre önce Almanların ilerlediği sıralar ölmüştü. Neden onunki pis pisine değildi? Oğlunun Volga üzerine yazdığı şiirleri okurdu Levin. Bir nehrin kederi andırdığını söylerdi. Ve Levin de ölmüştü. Son dakikada biri daha ölecekti mutlaka. Levin'in bir ön sezisi vardı. Kendisini görmeye gittiğimde işler tıkırında gidiyor demişti. Köşeyi döndük sayılır. Bir an sustuktan sonra da devam etmişti. Oğlum burada öldü. Kardeşim ise ordularımızın geri çekildiği sıra. Almanlar herhalde karımı da öldürmüşlerdir. Dniye Propetskos'ta kalmıştı. Ben nasıl kurtuldum şaşıyorum. Son günler epey gürültülü geçti. Yıkıntıların arasına sinen Almanları yerlerinden çıkarıyorlardı. Mahzenler uçuruluyor, siperler yarılıyordu. Katyuşalar, havan mermileri durmadan gümbürdüyordu. Karla kaplı yıkıntılar üzerinde kara bir duman uçuşuyordu. Öylesine büyük bir gürültü vardı ki Shulyapov sanki bir şeytan öbürünü ana avrat sövüyor dedi. Birden büyük bir sessizlik çöktü ortalığa. Öylesine beklenmedik bir sessizlikti ki bu. Sergey şaştı kaldı. Doğrusu daha önceleri de sessiz geçen saatler olmuştu. Yine de gürültüsü duyulur, rüzgar topların homurtusunu getirirdi. Oysa şimdi sessizlik yoğundu. En ufak şey sızdırmıyordu. Stalingrad aniden cephe gerisi kesimlerinden biri oluvermişti. Sessizlik kulaklarını sağır ediyor, eziyor, insanların uyumalarına engel oluyordu. Sergey bir sokakta yürüyordu. Tek ev kalmamıştı ayakta. Balaşkin'in kesimiydi burası. Bu yolu ele geçirmek için 2 ay boyunca savaşmışlardı. Ölüler, miğferler, şişe kırıkları, molozlar, çelik teller... Bir sürü Alman'a rastlıyordu. Kiminin başına nöbetçi dikilmişti, kimi de ısınacak bir yer peşinde dolanıp duruyordu. Yer altından çıkıp yürümeye başlıyorlardı. Açlık onları sendeletiyordu. korku da. Boğucu havanın ardından buz gibi yakıcı rüzgar başlarını döndürüyordu. Kent gri yeşil gölgelerle doluydu. Sergey nefret ve acımadan yoksun bakıyordu onlara. Almanlar henüz Rusya'nın göbeğindeydiler. Şimdilik Avrupa'ya egemendiler. Ama hayatını verip zaferi kazanan Stalingrad'ın ani sessizliğinde insanları değil hayaletleri andırıyorlardı. Bir an gelip böyle bir sessizliğin ortalığa çökeceğini aklın kesiyor muydu diye sordu Sergey binbaşı Şileyko'ya. Binbaşı tartışmadan hoşlanırdı. Böyle bir topçu ateşi ya da böylesine şamata görülmedi denecek olsa hep aynı karşılığı verirdi. Ben daha beterini gördüm. Bu kez tartışmaya kalkmadı. Mağaranın içinde oturmuş gülümsüyordu. Gramofon bile çalmıyordu. Küçük telefoncu var ya, her zamanki gibi makinasının başındaydı. Şileyko parmağıyla onu gösterdi ve yeniden güldü. Var ya uyuyordu. İlk kez rahat bir uykuya dalabilmişti. Telefon alın yazısı olmaktan çıkmıştı artık. Çalışmaya başladığında Alman tankları görünürdü ya da makinalı tüfekli adamlar saldırıya geçerdi. Var ya cılızdı, soluk benizliydi. Zeki ve hüzünlü gözleri vardı. Binbaşı Sergey'e onun öğrenci olduğunu anlatmıştı. Anası, babası ve küçük erkek kardeşi Leningrad'da açlıktan ölmüşlerdi. Sergey genç kıza baktı, gülümsedi. Bırakın da doyasıya uyusun. Sergey Valya'ya mektup yazdı. Seni nasıl sevdiğimi bilmen gerek. Ne geçmişimi kıskan, ne de birbirimizle ilgisiz düşleri. İnsan düşünde sevdiğini aldatır ama gerçek hayatta durum değişiktir. Şu sıra hayatımız son derece basit ve zor. İnsan böylesine basit ve zor sevebilse. Bugün bizim için çok önemli bir gün. İlk istediğim şey de savaş sona erdiğinde neler yapacağımızı sana yazmak oldu. Bunu ilk kez 15 gün önce düşünmüştüm. Daha doğrusu general aklıma getirdi bu düşünceleri. Her yanı kaplayan sessizliği hatırlamaya çalışıyorum. Mektuplarımdan birinde sana Voronov'u anlatmıştım, biliyor musun? Ölmeden önce Don üzerinde yeni bir köprü yapmak gerektiğini söylemişti. Saldırıya geçeceğimizi önceden biliyordu. Daha sonra yapacağımız köprüleri düşünüyorum şimdi. Belki biraz erken düşünüyorum bu köprüleri. Savaşın bitmesine daha çok var. Buluşacağımız günü düşünüyorum bir de. Senin aşkın benim için yeni, ikinci bir hayata atılmış köprü. Birbirini tutmayan şeyler yazıyorsan bağışla. Sana garip gelecek ama sensizlik dikkatimi dağıtıyor. Kendine iyi bak, beni merak etme. Artık her şey daha iyi olacak. Askerler odun ateşinin çevresinde toplanmışlardı. Shulyapov kesik kesik okuyordu. 3 Ocak tarihinde gönderildi. Günaydın ya da tünaydın sevgili Vanya. Önce hayatta ve iyi olduğumu bildiriyor, sana da sağlık ve esenlik dileklerimi yolluyorum. Mitya kahramanca öldü. Ölüm haberini aldığımızda baban sesini çıkarmadı. Ben yıkılmıştım, o susuyordu. Akşam yatağa düştü. Kımıldamadığını söylüyor. Shulyapov'un genzine duman kaçmıştı. Öksürdü ve biraz geri çekildi. Askerler ellerini, uyuşmuş ayaklarını ateşe doğru uzatıyorlardı. Öncülerden biri anlatıyordu. Yer altından ellerini kaldırıp tatlı bir yüzle çıkan generaller gördüm. Sonradan tercüman anlattı. Sinirli bir general tepinmeye, bağırmaya başlamış. Gırtlarını kesmesin diye usturasını almalarına içerlemiş meğer. Bütün istediği tıraş olmakmış adamın. Hayatından bir hoşnuttu ki. Hepsi neşeyle gülmeye başladılar. Alçak diye omurdandı Shulyapov. Şimdi hayatından hoşnut ama kim bilir kaç kişiyi öldürdü. Sonra hepsi sustular. Sessizliğin tadını çıkarıyor, sessizliği içlerine dolduruyorlardı. Doymuyorlardı bir türlü sessizliğe. Shulyapov Sergey'in yanına geldi. Ne diyorsun binbaşım, zaferi kazandık mı? Bu alışılmamış söz Sergey'i şaşırttı. Evet, bu bir başarı değil, zaferin ta kendisiydi. Louvre Müzesi'ndeki heykeli anımsadı. Her gezmeye gidişinde heykele bir göz atardı. Sanki zafer uçarak üzerine geliyordu. Başı yoktu, yüzü, kolları yoktu zafer heykelinin. Yalnız kanatları vardı. Ne kadar geride kalmıştı o günler. Barış vardı yeryüzünde o sıralar. Mado vardı. Kestane ağacının altındaki sıra vardı. Belki de yaşamamıştı o günleri. Belki bir düş, kapağı sararmış eski bir romandı. İnsanlar neden inanırlardı zaferin uçtuğuna? Doğru değil Zafer'in uçtuğu. Ayakları kan içinde, çamurda, karda sürünüyordu. Siperlere dalıyor. Yara içinde, bitkin, soğuktan donmuş. Daha çok binbaşı Şleyko'nun telefoncusuna benziyor. Yanılmıyorsam adı var ya, tam onun gibi işte. Sırtında bayramlıkları ama yine de Zafer. İşte arıyor, tarıyor ve istikamcıları buluyor. Ateşin başına çöküyor, üşüyor. Ve de odun yanıp kül oluyor. Bir avuç kızıl korla, yoksul insan sıcaklığından başka şey kalmıyor geriye. Bütün gün Keller'in içi içini kemirmişti. Ruslara teslim olmayı kendine yediremiyordu. Direnmenin sona erdiğini, herkesin teslim olduğunu biliyordu. Ama bir Rus'un karşısına çıkıp kaput demekten korkuyordu. Kızıllar dün siperlerini bastıklarında birliğindeki arkadaşlarını kaybetmişti. Stahlbred makinalısıyla ateş ediyordu. Schmidt beyninde bir kurşun yere devrilmişti. Keller ne yapmış yapmış kaçabilmişti. Yıkık bir evde gizlenmişti. 24 saat lokma koymamıştı ağzına. Taş gibi kas katı karı aldı, emmeye koyuldu. Hemen dişi ağrımaya başladı. Ruslara söylenecek bir sürü cümle hazırlamıştı. Kimseyi öldürmedim. Nazi değilim, savaşmaya zorladılar beni. Ya da ben bilginim, antropoloji uzmanıyım diyecekti. Ama bütün bu sözlerin hiçbiri inandırıcı gelmiyordu ona. Birden Mogilev'de tavan arasında yakaladığı ihtiyar kadını hatırladı. Yahudi olduğunu hemen anlamıştı. Öldürmemiş, yalnız sokağa sürüklemişti. Onu Vergao öldürmüştü. Kimseyi öldürmedim dese bile Rus, Mogilev'de bulundun mu diye sorarsa ne yapacaktı? Saçma. Kimsenin bir bildiği yok. Mogilev'de Almanlar var. Yine de korkunç. Başlayacaklardı sorguya. Assubay olduğunu, durumunun iyiliğini öğreneceklerdi. Yazdığı kitapta Kiliş'in yanlışlar bulduğuna inanmayacaklardı. Ne kötülük etmişti ki? Duvarın dibinde köpek gibi can vermesini gerektiren ne yapmıştı? Yaşadığı çağ böyleyse o suç onun muydu? 19. yüzyılda yaşasa saygıdeğer bir bilgin olurdu. Versay anlaşmasıyla kurulan diktatörlük ve zenginler iktidarıyla işbirliği yapan Marksistler yüzünden askere alınmış, savaşmak zorunda bırakılmıştı. Ama bunları kızıllara söylese parçalarlardı kendisini. Ne de müthiş bir soğuk, gözleri ağrıyordu, bacaklarını duymaz olmuştu. Parmakları öylesine uyuşmuştu ki donunun düğmelerini çözemiyordu. Yine de akıl almaz bir felaket. Bizimkiler Leningrad önlerinde, Afrika'da, buraya gelmiyorlar, bizi terk ediyorlar. Belki gelirler ama artık çok geç. Şuracıkta donacağım. Ölmek istemiyorum. Mermi çukuruna düştü, yeniden doğruldu. Bir ölüyü çiğnedi. Bir şeyin farkına varmadan önüne gelen ilk barınağın kapısını açtı. Alışılmamış bir sıcaklık duydu. Kimseyi öldürmediğini, donmak üzere olduğunu anlatmaya çalıştı ama önceden hazırladığı cümleleri unutmuş gitmişti. Gırtlağı sıkılmışçasına soluyordu. Asker elbiseli, ufak tefek bir kadın gece lambasının başına oturmuştu. Alman'ı görünce bir çığlık attı, sonra üzerine saldırıp onu dışarı itti. Alman direniyordu ama genç kız daha güçlüydü. Onu karlara yuvarlayıp kapıyı kapadı. Keller doğrulmayı denemedi bile. Ölmekte olduğunu duyuyordu. Düşünceler kafasında karışmaya başlamıştı bile. Dudaklarını oynatıyor, kendisini kovan genç kıza veriştiriyor. Ruslara, Stahlbred'e, Nazilere sövüyordu. Ah, yerinden kalkıp gücünü toplasa da asabilseydi şu yumurcağı. Şöyle bir sallandırıp havada kıvrandırsaydı onu. Sanki neden yollamışlardı kendisini Rusya'ya? Büyük bir bilgin ölmek üzereydi. Anılar da birbirine karışmaya başlamıştı. Biri geliyordu gözünün önüne ama Heidelberg'teydi. Nedendir bilinmez kahve öğütüyordu. Rudy oyuncak tüfeğiyle babasına nişan alıyordu. Zavallı Rudy, yetim kalacaktı. Bütün bunları kim icat etmişti? Führer haykırıyor, ayağa kalk. Hayır, bağıran Führer değil, Temen Kraus. Keller ağırlaşan bacaklarını oynatıyor ama Kraus öldü. Keller eliyle kara dokundu. Ilık, etli, canlı Gerta yanındaydı sanki. Mırıldanıyordu. Seni yumurcak, ne yaptın Mimi'yle? Harkov'taki kızıl saçlıyla? Ne kadar da kıskançtır. Ona küfür etmek mi? Gider o zaman, Yanında karısıyla ne rahat oysa. Soğuğu duymuyor bile. Ne istiyor Gerta? Öpüşmek mi? Sırası mı şimdi öpüşmenin? Keler çok yorgun. Ta Heidelberg'ten develere kadar yürüdü. Uyumak, yalnız uyumak istiyor. Kim oluyor böyle? Bir köpek mi? Yoksa rüzgar mı? Lanet olasıca Ruslar insana uyumak fırsatı bile vermiyorlar. Ama ben yine de uyuyacağım. Alman'ı dışarı atan var ya yine kitabına dalmıştı. Barınakta bulduğu Turgenev'in romanını okuyordu. Son yaprakları eksikti. Sonunu düşünmekle yoruyordu kafasını. Romanın kahramanı Asya'ya kavuşmuş muydu? Çok mutluydular herhalde. Mutlaka evlenmişti onunla. Gogen bir şey anlamıyordu. Rosovski de sesini çıkarmamıştı ama var ya bir şey söylemeden anlamıştı olup biteni. Birden rahatsız oldu. Koyun derisinden şalını omuzuna atıp çıktı. Berrak bir geceydi. Belliydi don yapacağı. Barınağın önünde bir Alman ölüsü yatıyordu. Hemen tanıdı. Az önce içeri giren adamdı bu. Donmuştu. Canı cehenneme. Ama neden dışarı attım? Varya yatağına uzanıp ağlamaya başladı. Annesiyle babasının 7 yaşındaki küçük Petya'nın öldüğünü haber aldığında ağlamamış, Stalingrad'da bir kerecik gözyaşı dökmemişti. Teyzesi gerçeği yazmıştı ona. Petya'nın ölüm nedeni midesiydi. Açlık çektiği için kötü bir şey yemiş olmalıydı. Babası Şubat'ta ölmüştü. Annesi onu gömecek gücü kendinde bulamamıştı. Komşuları gideli çok oluyordu. Ölü tam 4 gün evde kalmıştı. Varya'nın teyzesi geldiğinde annesi yerinden kalkamıyordu. Bütün yakınları öldüğü için ağlıyordu Varya. Temen Rosovski Kasım'da ölmüştü. Gideceği, mektup yazacağı kimse yoktu. Sonra çevresinde alışılmamış bir sessizlik olduğundan ağlıyordu. Stalingrad kuşatması sona ermişti. Savaş bir türlü bitmeyecekmiş gibi geldiği, bir de o pis Almanı barınaktan kovduğu için ağlıyordu. Marusya gelip "Nen var?" diye sorduğundan bir şey diyemedi. Ne ölen anasıyla babasından, ne Rosovski'den, ne de dayanılmaz yalnızlığından söz edebildi. "Bir Alman geldi buraya, dışarı attım. Donarak öldü. Kapının önünde yatıyor, görmüşsündür. Ne var bunda? Herhalde ona acımadın." "Acımak mı? Yok canım, iğrenç bir suratı var. Afişlere onun gibilerin resimlerini yapıyorlar. Kendime acıyorum.